parlamentoların dostu.
Sevgili dinleyenler, iyi günler, iyi haftalar dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta yine parlamentoların dostları programında yine bir başka uzak diyarı konuşacağız. Uzak diyardaki kardeşlerimizi, soydaşlarımızı, dindaşlarımızı konuşacağız. Bu hafta Malezya'ya doğru yelken açacağız. Malezya'da yaşayan Türkleri, Malezya'dan Türkiye'ye gelen, Türkiye'den Malezya'ya giden Türklerin Malezya algısını ve Türkiye algısını masaya yatıracağız. Bu hafta çok özel bir konuğum var. Yıllarca hem Avrupa'da hem Balkanlarda, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, tabii ki Malezya'da, Singapur'da hem akademik faaliyetlerde bulunmuş, hem yayıncılık faaliyetlerinde bulunmuş, hem ticari faaliyetlerde bulunmuş Doktor Şeref Menteşe'yi konuk alıyorum. Kendisi şu an stüdyomda. Şeref Bey, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. İyi ve başarılı yayınlar diliyorum. Değerli dinleyicilerimize de en kalbi duygularla selamlıyorum. Uzak Doğu'da da, Avrupa'da da, her yerde yaşayan soydaşlarımız adına onların selamlarıyla. Allah'ın memleketimize zeval vermesin, memleketimizde yaşayan insanlarımızın yüzünü güldürsün.
Evet. Şeref Bey tabii çok enerjisi oldukça yüksek bir akademisyen. Bölgeyle ilgili münasebeti yurt dışında doğmasından mütevellit. Almanya'da uzun yıllar yaşamasından dolayı hem ticarete hem yabancı dil üzerinden bölge insanlarımızla olan sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almasıyla başlıyor. Uzun yıllar o bölgede faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinde aktif roller alıyor. Bu roller ilerleyen yaşamında hem akademik bir çalışmayla hem de ticari bir çalışmayla taşlanıyor. Bu aralar Türkiye'de, ama Türkiye'nin yurt dışındaki, Avrupa'daki ilişkilerine de katkılar vermeye çalışıyor. Şeref Bey, isterseniz önce Malezya neresidir üzerinden sohbetimizi başlatalım. Türkiye'de bir Malezya algısı var. Hatta bir dönem Türkiye Malezyalaşır mı endişesiyle, biliyorsunuz, bazı sosyologların açıklamaları olmuştu. 28 Şubat döneminde de bazı büyük gazetelerimiz Malezya'ya muhabirler gönderip Türkiye Malezyalaşmalı üzerine kurgulu haberler yapmıştı. Biz Malezya'yı böyle tanıdık. Oysa Malezya neresidir? Sosyolojisi nasıldır? Türkiye'ye ne kadar mesafededir? Bir Malezyalı Türkiye'yi nasıl bilir? Üzerine hiçbir malumatımız yok. Belki bu program buna vesile olur. Dolayısıyla önce Malezya'dan başlayalım.
Fatih Bey, değerli dinleyicilerimizin kısaca bilgilerine sunmak üzere şunu paylaşmak istiyorum. Malezya Türkiye gündemine 54. Hükümet Başbakanı merhum Necmettin Erbakan Hoca ile geldi. Hoca her zaman olduğu gibi yine Türkiye'de bizlerin 30 yıl ötesini, önünü görerek çok ciddi bir hamle yaptı. Türkiye Malezyalaşır mı? Tabii Türkiye demokratikleşmeden korktuğu sürece Malezya gibi olma şansı yoktur. Malezya Türkiye'nin çok çok daha ilerisinde bir demokratikleşmeyi içine sindirmiş, farklı farklı etnik ve din gruplarını bir arada barış içinde yaşatmayı başarmış bir ülke. Her şeyden önce gelişmiş bir İslam ülkesi. Malezya İngiliz hegemonyasının içerisinde 1950 yıllarda kendini kurtarmış. Sonra orası bir federatif bir yapıyla kurulmuş. Bugünkü nüfusu 31 milyon, 32 milyon civarında. Nüfusun %55'i gibi bir oranının Malay olduğu, Müslüman olduğu. Malayların %99'u Müslümandır. Bir de ondan sonra yoğunluk olarak Çinliler gelir. Çinlilerden sonra hiç dillendirilmez ama Avustralya'nın aborjinlerinin olduğu gibi bir de Malayların kendi yerleri vardır. Oraya kendi ormanda, o yağmur ormanlarının içerisinde yaşayan insanlar vardır. Onların nüfusu Hintlilerden daha fazladır. Japonya'nın istilası döneminde de Çinlisi de Hintlisi de Malaylarla birlikte orada bunun mücadelesini vermişler. Türkler Malezya'yı nasıl bilmeli deyince her şeyden önce sevgiyle bilmeli. Çünkü Malay Türk'ü seviyor. Hacca gidenler, umreye gidenler Malayları çok daha iyi tanıma fırsatını yakalıyorlar. Gerçekten edep abidesi dercesine. henüz tam bozulmayı başaramamış. O emperyalist güçler ve akımlar Siyonist diasporanın vermiş olduğu kültür dejenerasyonu henüz Malezya'yı kendi kontrol altına almamış. Ama bu süreç orada devam etmiyor mu? Evet, bu süreç orada da maalesef devam ediyor. Malezya'dan Türkiye'ye baktığımız zaman Malezyalı Türkiye'yi Necmettin Erbakan hocayla gerçekten tanıdı. Niye? Biz kardeşiz cümlesiyle gitmişti çünkü oraya. Biz kardeşiz ve birlikte güçlüyüz demişti. Mahadır diye o zamanki başkan toplantıda, o zaman hasbelkader orada bulunma şansımız oldu. Şu cümleyi sarf etmişti. Geciken buluşma. Biz Türkler olarak her şeyden önce Türkiye olarak Malezya'yı daha iyi tanıma durumundayız. Potansiyeli çok yüksek. Onların da Türkiye'yi tanıma mecburiyetleri var. Türkiye'nin Malezya'da en iyi şekilde temsil etmesi gerektiğine inanırım. Türkiye'deki orta ve üst düzey teknolojinin üretildiği şirketlerin hepsinin orada montaj sanayisi mevcut. Örneğin Beko, örneğin Arçelik gibi. Ama bunun dışında yatırımcı dediğimiz insanlar hala hazırda Malezya'yı yeterince tanımıyorlar.
Şimdi şu anki fotoğraf ekonomik verilere baktığımız zaman yaklaşık 200 milyon dolar civarında bir Türk yatırımı olduğu konuşuluyor. Bu yatırımın oldukça düşük olduğunu söyleyebilir miyiz?
Buna karşında Malezya Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyar bir dolar yatırımından bahsediyor. Türkiye bunun 800 milyon dolarını kabul ediyor direkt yatırım diye. Ama Malezya'da diyor ki benim örneğin Dubai'deki şirketimin yatırımı diyor. Onu da dolaylı olarak olmasına rağmen. Biz birçok şeyi geç keşfediyoruz.
Orada, yani buradan o zaman Türkiye'deki yatırımcıları da Malezya'da yatırım yapmaya davet ediyorsunuz.
Kesinlikle olmalı. Sadece o değil. Malezya'nın hemen arka bahçesi diye uzanabileceğimiz 400 milyona yakın bir Endonezya var. Çok büyük bir pazar. D8'i onun için Türkiye çok iyi anlamalı demiştim. Evet. Gene aynı şeyi söylüyorum. Oradaki pazara hakim olduğunuz zaman siz Çin'e giriyorsunuz. Bu çok önemli. Siz Çin'e giriyorsunuz. İki, teknolojiden şu anda Batı dediğimiz Avrupa'ya ve öbür tarafta da Amerika'ya bağımlı hale gelmiş olan Türkiye, doğrudan doğruya teknolojinin, yeni nesil teknolojinin merkezi olan bir, Güney Kore, iki, Japonya, üç, Çin'e ulaşıyorsunuz. Onun için bizim maliyetlerimizin düşmesi ve kendi teknolojik kazanımlarımız açısından da orada olmamız Türkiye'nin çok ciddi anlamda lehine olacak bir süreçtir. Avrupalı, bilmiyorum hiç takip ettiniz mi, emeklilerine şöyle bir çağrışımda bulunur. Der ki, ülkeden çıkıp başka bir yere gitmek istiyorsanız der, ülkeler sıralar. Orada da birinci sıraya güvenliği koyar. İkinci sıraya yaşam alanlarını koyar. Üçüncü sıraya huzur içerisinde bulacağınız, sıkıntı yaşamayacağınız, kendi kültürünüzü yaşayabileceğiniz gibi kriterleri alt alta sıralar getirir. Bana şu anda deseniz ki Fatih Bey, siz de böyle bir sıralama yapsanız Türkiye'den giden insanlar nerede en iyi kriterler içerisinde yaşayabilirler deseniz, Malezya coğrafyasının %90'ını kapsayan bir alanda bir Türk vatandaşı olarak yaşamak, bir, gerçekten çok onurluca bir hayat sürürsünüz. İkincisi, çok huzurlu bir hayat sürürsünüz. Üçüncüsü, vergi cenneti olarak da bilinir Malezya. Malezya'da inşaat sektörünün vergisi %5'tir. Malezya'da bizde bildiğimiz şu adlarını saymak istemiyorum burada. Vergiler dediğimiz devletin tahsil etmiş olduğu vergilerin hiçbirisi yok orada. KDV %5'tir, %10'dur. Çok özel olarak İslami bir anlayışın hakim olduğu, bir monarşi hakimiyetinin de varlığının, kültürünün de yürütüldüğü Malezya'da mesela alkolle sigaraya vergi %15'tir. Orada böyle bir şeyleri var ama genel itibariyle %5 ile 10 arasındadır. Emekliden hiç vergi almazlar örneğin. Yaşam kalitesini sürdürebilmek için aylık bir 700 dolarla çok güzel bir hayat yaşayabilirsiniz orada. Ankara'da 700 dolarla yaşamanız artık çok zorlaştı ama Kuala Lumpur'da yaşayabilirsiniz, İpo'da yaşayabilirsiniz. Böyle bir yaşam alanının olduğu yerde kültür entegrasyonunu görmek, gözlemlemek insanı çok mutlu ediyor. Avrupa'yı hep ön plana çıkaran, Malezyalı olmaktan korkan zihniyetin de zaten korktuğu şey bu. Avrupa'da yaşayan, ki yıllarım orada geçti, bir Türk entegrasyon adı altında asimile ediliyor. Onun için dikkat buyurun, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen soydaşlarımız, vatandaşlarımız Türkçeyi kullanmakta çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Sebep, okulların kantinlerinde dahi Türkçe konuşmanın yasaklandığı bir Avrupa'yı...
Yani resmen yasak mı yoksa hani yasak. Kullanıcı mı tercih etmiyor?
Yasak. Okulda ben çok iyi hatırlıyorum. Almanya, Münih'e yakın bir kasabada büyüdük biz. Kardeşimle birlikte okul avlusunda birbirimizle Türkçe konuşurken müdür bizi birbirimizden ayırdı. Tamam. Almanya'da yaşamak istiyorsanız...
Hala bu yasak devam ediyor.
Tüm şiddetiyle. Evet. Ama Malezya bunu böyle yapmamış. Malezya Çinli'ye demiş ki sen benim onurlu bir vatandaşımsın. Dilini öğren. Kamu personeli olmak istiyorsan Malayca'da sınıftan geçeceksin. Malayca'yı sınıftan geçemiyorsan senden kamu personeli yapmam diyor. Benim vatandaşımsın. Tüm ticari faaliyet haklarım var. Lakin senin kamu hizmeti verebilmen için bizim memleketimizin üniter yapımızın resmi dili olan Malayca'yı çok iyi bileceksin. Hintli için de aynı şey. Parlamentoda Hintlilerin partisi de var. Parlamentoda Çinlilerin partisi de var. Parlamentoda Malayların partisi. Koalisyonlar halinde yürütülüyorlar. Şu andaki başbakan 3. dönemini yürütüyor Necip. Ve onların bizim ülkemize bakış açısına bakarsanız gerçekten kucaklayıcı, samimi ve İslami bir şuur içerisinde bize bakıyorlar. Ben kentleşmeyi, şehirleşmeyi tarif ederken hep şöyle söylüyorum. Diyorum ki, örneğin Ankara'mızda, örneğin İstanbul'da, hani büyük kentlerimiz İzmir'de, Bursa'da, binaların arasında yeşillik arıyoruz. Lakin bir Malezya'da veya bir Güney Afrika'da yeşilliklerin arasında bina arıyorsunuz. Bu kadar mükemmel yaşam alanının olduğu bir yer. Orada dikey yapılanma sadece Kuala Lumpur'da ticaret merkezlerinin olduğu yerde mevcut. Yaşam alanlarının tamamı şehir merkezinin dışında, hepsi yatay.
Şimdi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki insanın Malezya'ya yerleşesi geliyor. Ama durun, o kadar ileri gitmeyelim. Şöyle bir yolculuğu şöyle rotasını değiştirelim. Malezya algımız üzerine gerçekten önemli saptamalarda bulundunuz. Peki Malezya'daki Malaylar, Çin orijinli Malezya vatandaşları, bunların Türkiye algısı nasıl? Biraz da bunu da konuşalım.
Çinlilerin büyük bir ekseriyeti Türkiye'yi tanımıyor. Bir yere girdiğinizde, ben Türk'üm dediğinizde, neresi diye tarif etseniz, mesela Yunan'ı biliyor. Çok enteresan. Yunan'ı biliyor, bizi bilmiyor. İtalya'yı biliyor. Sebebi şu, bizim oradaki faaliyetlerimiz, ülkeyi tanıtan, tarihimizi anlatan, kültürümüzü anlatan, varlığımızı anlatan bir şey yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bizim orada Avrupa'da kendi tırnaklarıyla Türkiye'yi tanıtan dönerci zincirimiz Malezya'da henüz yok. Onun için de...
Oraya bir dönerci gitmesi lazım.
Mutlak surette bizim dönerci zincirimizin oraya gitmesi lazım. Bugün Türkiye, çok özür dilerim. Yani ben bir devlet radyosundan konuştuğumun farkındayım ama... Devletimiz her şeyden önce Avrupa'daki yaşayan her bir Türk vatandaşına... Onurlu Türk vatandaşı olduğundan dolayı birer madalya takma durumunda. Niye? Hiçbir temsilciliğimizin yapamadığını ve yapmadığını her bir Türk girişimci orada yapıyor. Her Türk girişimcinin kapısında mutlaka Türk bayrağı vardır. İki, mutlak surette kapıdan içeriye girdiğiniz zaman Türkiye'yi anlatan mecmualar vardır. Çok iyi. Ve bugün bir döner dükkanı, döner dediğiniz anda akla Türk geliyor. Avrupa'da yaklaşık 70 bin noktada döner satılıyor. Dönerle birlikte bütün Türk gıdaları satılıyor. Marketlerimiz var. Malezya'daki Çinlilerin bizi tanıması için Müslüman olması lazım. Çünkü Türkiye'yi ve Türkleri camilerde anlatıyorlar. Türkiye'yi ve Türkleri Malayların kendi televizyonlarında kısmen görebiliyorsunuz. Ve oradaki çok harika bir tarihi bir müze var. O müzeye gittiğiniz zaman işte hilafetin son geldiği nokta olarak da Türkiye'nin tanımlandığını ve tanıtıldığını görüyorsunuz. Malayların ticaretle çok fazla bir şeyleri yok orada. Yakın alakaları yok. Ama devletin idaresi, idari kadro, bürokratik kadroların %99'u Malay'dır. Böyle olduğu için de kolay kolay milleti ayrıştıracak, milletin birbirine olan sağduyulu yaklaşımını bozacak bir şeyin gelişmesine de izin vermiyorlar. Malayları Türkler gayet iyi tanıyorlar. Hacdan, umreden Ve işte çıkan haberlerden dolayı tanıyorlar. Ama Hintliler kısmen biliyorlar. Pakistan'dan dolayı, çok enteresandır. Pakistan'dan dolayı Hintliler bizi tanıyorlar. Ama Çin Malayı dediğimiz, Çin orijinli Malayların büyük bir ekseriyeti eğer ticaret yapmadıysa Türkiye ile, Türkiye'yi tanımıyor. Türkiye'nin nerede olduğunu da bilmiyor, büyüklüğünü de bilmiyor. Evet. Malezya'nın ticari gayri safi milli hasılası Türkiye'nin yarısı. Nüfusu da yaklaşık yarısı kadar. Tam yarısı değilse de. Malezya'da işsizlik oranı neredeyse sıfıra yakındır. İşsizlik sorunu yok. Bilakis sürekli dışarıdan istihdam edeceği yabancı işçileri gibi.
Peki, ülkenin politik görünümünde bir monarşik idari var. Ve bu monarşik idarenin 8 eyalet...
9.
9 eyalet başkanını atıyor ve nöbetleşe sanki böyle bir idari sistem var.
Orada tamamen temsili monarşi var. Temsili monarşi demek 9 tane eyaletin başkanları rotatif bir şekilde kral oluyorlar. Rotatif bir şekilde. Kral olanın tamamen iki şeye hakkı var. Senatoya 40 taneye yakın üye atama yetkisi var. Temsilidir çünkü. Oradaki en büyük korku şu. Devlet iktidarı bir gün Çinlilerin veyahut da Hintlilerin eline geçmesin. Onun için de potansiyel olarak zaten oradaki var olan 65 tane senatör üyesinin 42 tanesini kral atıyor.
Yani kral, böyle bir emniyet,
böyle güvenlik. Bir emniyet güvenlik sistemi kurulmuş. Ama onun dışında demokratik parlamento var. Seçimler olur. Federatif yapının içerisinde herkes eşit bir şekilde kendini temsil etmekle beraber merkezi hükümetin aldığı kararlara bağlılar. Güvenlik noktasında Tayland sınırına doğru bir de doğu sınırı dediğimiz eski adalardan oluşan Saba dediğimiz bir bölge var. O bölgede Filipinler'den gelen, Endonezya'dan gelen, Tayland'dan gelen bir takım kaçak yollar diyelim, hani terörle mücadele demeyelim de kaçakçılıkla mücadele noktasında güvenlik sorunları yaşayabilirsiniz. Ama aşağıya doğru indiğiniz zaman, Singapur sınırlarına doğru indiğiniz zaman 7/24 ülkenin başkentinde de bütün tatil bölgelerinde de 7/24 en ufak bir sıkıntı görmezsiniz. Bir şey daha söyleyeceğim, bu sizi çok şaşıracak. Medeniyet seviyesinin nereye geldiğini, Malezya ile Türkiye arasındaki en büyük fark nedir dediklerine ben diyorum ki Malezya'da kimse kornaya basmıyor. Bu çok önemli. İnsana çok büyük, ciddi bir saygı var. İnsana saygı var. Ben Ankara'da şu anda yaya yürürken korkuyorum. Kaldırımda yürürken bile korkuyorum. Niye? Yol tıkanınca adam kaldırımdan öbür tarafa geçiyor. Şimdi böyle bir yerde Malezya olmaktan korkuyorum diyenlerden ben korkuyorum aslında. Biz kendimizi geliştirmek yerine sürekli başkalarını eleştirmeyi tercih ediyoruz. Malezya yaşanabilir bir ülkedir. Bizim Malezya'ya gitmemize gerek yok. Malezya'daki edinilen o adabı, o kültürü ülkemize taşısak yeter.
Evet, peki İngiliz sömürgesinden 1950'li yıllarda sıyrılıyorlar. İngiliz sömürgesinden de öncesi var.
Doğru.
Osmanlı ile bir temas var. Bölge aslında bizim hac merkezi diye de kullandığımız bir merkez. Dolayısıyla tarihsel bağlarımızın da olduğu bir ülkeyle karşı karşıyayız. Şunu merak ediyorum. İngilizler Malezya'yı nasıl idare etmişler? Burada tipik bir sömürge mantığı var mı anlamında soruyorum. Yani dilini yok ederek, kültürünü yok ederek bir sömürge sistemi mi kurmuşlar? Yoksa Malezyalıların bugün hoşgörüyle idare ettikleri azınlıklara yaklaşımı göstererek Malezyalıların kendi sistemlerini yaşatmalarına müsaade ederek mi bir idare kurmuşlar? Çünkü şunu biliyoruz ki Malezya öncesinde Aceh ile Sumatra ile Singapur'la aslında bir ittifak da var. Ve bu ittifakın sonunda adı Malezya olan bir ülke doğuyor. Ama bizim bugün kümülatif olarak Malezyalı dediğimiz birinin dilinde, yemek adabında, sokak adabında İngiliz kültürü tesiri ne kadardır?
Şöyle, Malezya'ya gittiğiniz zaman Malezya'da da beyaz yakalı İngiliz hayranı insanları bulmakta zorlanmazsınız.
Evet.
Ama bunlar daha çok Çinli. Onun hegemonyasını daha çok kabul eden Çinliler olmuş. İngilizler gittikleri yerlerde kimsenin diliyle diniyle oynamadılar. İngilizler kendi kültürlerini aşıladılar. kendi kültürlerini aşılarken oranın yerlilerini de kendi kültürlerini aşağılamalarının önüne açtılar. Örneğin İngilizlerden önce Portekizler var orada. Portekizlerden önce Hollandalılar var orada. Orası ne? Baharat yolunun tam merkezi. Orada bir zaman çinko madenlerinin çıkışı, bakır madenlerinin çıkışı o zaman itibariyle en çok işlenilen malzeme olarak çıkıyor.
Daha çok petrokimya ürünleri var.
Şimdi.
Evet.
O şimdi. Biz orada gaz ve gaz türevlerinin, doğal gaz türevlerinin ve petrokimyanın da doğalı şey ham maddesi. Yani evet. İşlenilen bizim Tüpraş gibi bir tesisleri yoktur. Kendi ihtiyaçlarını ham madde olarak verip işlenmiş haliyle geri alıyorlar. Ticaret olarak da en yoğun çalıştıkları ülkelerin başında Çin geliyor. Çin'den sonra işte Amerika var orada. Bugün İngiltere'nin orada çok fazla aktif olmadığını görebilirsiniz. Ticaretin büyük bir ekseriyetini Çinliler yürütüyor. Devlet ihalelerinin tamamı Malay şirkete verilir, taşeron olarak Çinli'ye devredilir. Hiçbir Çinli konstrüktör gelip direkt bir ihaleyi almaz.
O zaman Malezya'da ciddi bir Çin fobisi var.
Şöyle bir fobi var. Bunu söylemekte ne kadar doğru bilmiyorum ama Çinli çalışır ve çalışıyor. Çinli arı gibi çalışıyor. Bizim Müslümanlar burada da Malezya'da da biz rehaveti, hamaseti ve tembelliği çok seviyoruz. Bizim yattığımız dönemlerde Çinliler çalışıyor. İki, biz üretmekten çok uzağız. Kafayı yormayız. Nasıl, nerede hazır varsa onu kullanmayı severiz. Kopyalamayı severiz. Çinlilerin oradaki çok yoğun bir şekilde çalışması. Türkiye ile biraz bir benzerliğimizi araştırmak istiyorsak şunu bulabiliriz. Bir Çinli Sabah bölgesinden, eyaletinden bahsedeyim. Orada koyun yetiştiriyorsa sürüsünde 3000 tane vardır. Bir Malay yetiştiriyorsa onun sürüsünde 200 tane vardır. Çinli 3000 taneden 10 bin lira kazanmak ister. Malay da 200 taneden 10 bin lira kazanmak ister. Mümkünse 11 bin lira olsun. Çünkü ben Malay'ım der. Böyle İngiliz'in Malaylara aşılamış olduğu bir virüs varsa orada dünyanın prensi Malay'dır inancının hakim olmasıdır. Kendi içlerinde kendilerini diğerlerinden, tırnak içinde gayrimüslimlerden özellikle üstün görme. Çinliler istila gücü değildir. Ama Çinliler arı gibi gittikleri yeri kendilerine benzetirler. Bugün Kuala Lumpur'da Putang diye bir semt var. O semte gittiğiniz zaman Little China vardır. Çin orada. Yani Malezya ile en ufak bir alakası yok.
Ama o zaman bir Çin yayılmacılığından bahsediyoruz. Yani Arnavutluk'ta aynı yayılmacılığa şahit olduk. Aynı yayılmacılığa Kosova'da, Makedonya'da, Macaristan'da,
Polonya'da, Macaristan'da, Avusturya'da, Amerika'da. Sebebi de şu. Bizim şu telefonu biz kaça alıyoruz burada? 4000 liraya alıyoruz. Aynı telefonun Çin malı oldu muydu kaça alıyoruz? 400 liraya alıyoruz. Çin bununla giriyor dünyaya. Daha ucuza aynı kaliteyi veriyorum diyor. Şu anda Mercedes ürününü Çin'de üretiyor. Samsung ürününü Çin'de üretiyor. Ferrari ürününü Çin'de üretiyor. Ama üzerine Made in China yazmıyor. Çin ucuz iş gücünü, gelişmiş teknolojik know-how'unu dünya ekonomisini ele geçirmek için çok profesyonelce kullanıyor. Bu işin gerçek yüzü. Çalışan iş gücüne baktığınız zaman Malezya'da ki şu anda gündemimiz Malezya olduğu için söylüyorum. Sahaya indiğinizde Malayları çok az görürsünüz çalışır halde. Memurdur. Daha yeni yeni taksiciler görürsünüz. Daha yeni yeni tekstillerde işte butiklerde çalışan Malayları görmeye bak. Çok nadirdir o da. Ayıptır çünkü. Malay kızına merhaba deyip elini tutamazdınız bundan 15 sene önce. Çok enteresan. Sene 97'de biz oraya gittiğimizde Malezya'daki Malayların inanç bütünlüğüne baktığımla 2017'nin son aylarında gittiğimde baktığımda ikisini yan yana getirsem %50'ye yakın bir dejenerasyon görüyorum. Sebep? Televizyonlar. Benim burada Türkiye'de sürekli geliştirdiğim bir söylemim vardır. Çanakkale'den giremeyenler çanak antenle ülkeyi istila ettiler diye. Bu bana ait bir söylemdir. Aynısını Malaylar için de söylüyorum. Malaylar 1957 yanlış hatırlamıyorsam kendi istikballerini ve istiklallerine kavuştuklarında yanlış olabilir 54 de olabilir bu. Çünkü 2 senede federatif yapı yaptılar, sonra Singapur ayrıldı Malezya olduktan sonra. O dönemde İngilizlere ait, İngilizlerin kültürlerine ait hiçbir şeyi ayakta bırakmazken, kendi kültürleriyle bütünleşip Asya kültürünü yaşamaya başlarken, şimdi televizyonlarda oynanan dizi ve oyunlarla Malay kültüründe günden güne asimile olduğunu, dejener olduğunu gözlemlemek mümkün. Malezya'yı gidip gördüğünüz zaman, ilk gittiğinizde kısa 3-5 gün kalırsanız bir şey anlamanız mümkün değil. Böyle bir kaos içerisinde, böyle bir devlet nasıl ayakta, kaosmuş gibi gözükenin içerisinde çok ciddi bir disiplinin, çok ciddi bir takibin olduğunu da görmek mümkün. Malezya'da 4 tane, yanlış hatırlamıyorum, yüzlerce ada var ama 4 tane adasında gümrük vergisi muafiyeti vardır. Kuala Lumpur'da aldığınız bir araba örneğin 80 bin ringgitse, ki 80 bin ringgit Türk parası yaklaşık 70 bin liraya tekabül eder, 71 bin liraya tekabül eder. O adaya gittiğinizde bu araba 60 bin ringgite, yani Türk parası 50 bin TL'ye düşmüş olabilir. Kendi içerisinde sürekli bir cazibe merkezini oluşturuyor. Ticarete sürekli bir hal içerisinde. İhraç ettiği ürünlere baktığınız zaman da palmiye, dünyanın her tarafına palmiye ihracatı ha. yapar. Ama
kauçuk.
Kauçuk, ben orada kauçukların ilk üretildiği, İngilizlerle Portekizlerin getirdiği üretim sistemlerinde orada bir hatıratı okudum, hiç unutmuyorum. Bir kauçuk sezonu içerisinde bir bölgede yaklaşık 200'e yakın insan kauçuk yılanından ölüyormuş. Sadece kauçuk ağaçlarının olduğu bölgede yetişen simsiyah, üstünde garip bir çizgisi olan yılan türevi var. O ağaçların başında veya ağaçların dibinde, ki yağmur ormanları orası, geçmek, evet, gezmek falan diye, binlerce yıl balta girmeyen ormanlar var. Yani çok doğa harikası diyeceğimiz
müthiş bir ortam. Müthiş ya, oraya hiç girmesin mümkünse balta.
İşte maalesef Tayland tarafından kaçakçılar girip ağaç kaçırıyorlar oradan. O yılanlar ne kadar insan öldürmüşler. En sonunda şimdi teknoloji gelmiş, işte imkanlar gelmiş. Yeni yeni düşünmüşler, plastikten özel cizmeler yapmışlar. Ta göbeğine kadar gidiyor. Hiç kimsenin ayağını vesairesini yılan ısıramıyor gibi. Bu kauçuk ihracatında çok ciddi bir başarı elde etmişler. Artık son teknolojiyle bunu geliştirmişler. Bir de ara ürün dediğimiz mikroçipler vesaire, buna benzer ürünlerde. LED üretiminde de dünyada çok ciddi söz sahibi kendileri. Ama gene söylüyorum, gittiğinizde göreceksiniz. Mutlaka işin başında bir Malay vardır. Yönetim kurulu başkanıdır veya şirketin genel müdürüdür. Ama şirketin hissedarlarına baktığınız zaman hepsi Çinlidir. Ticaretin merkezi Çinlerin elindedir. Genting Highland diye bir yer var. Görmek lazım. Ben hep onu diyorum. Uludağ'ı heba ediyoruz. Ben onu diyorum işte, Kartalkaya'yı heba ediyoruz. Gidip bir görmek lazım. Malezya olmasın Türkiye diyenlerin birazcık dünya görüşlerinin gelişebilmesi için, birazcık vizyon sahibi olabilmeleri için, birazcık küresel dünya içerisinde, o globalleşmiş, küçülmüş o dünyanın içerisinde Türkiye'nin nerede kaldığını anlayabilmeleri için oraları görmeleri lazım. Tamamen yaklaşık 2600 rakımının üzerinde bir kent kurulmuş, bir eğlence merkezi kurulmuş. Ülkenin tek kumarhanesi orada ve Çinlere ait. Çok enteresan. Kumarhanenin yanına adamlar orayı bir adacık gibi işletme hakkı almışlar. Kumarhanenin yanında Disneyland'dan daha ciddi, daha büyük bir yatırım yapıp çocukları oraya çekiyorlar. Müthiş bir karmaşanın içerisinde işi kolay olmayan bir mücadeleyi veren bir Malezya var. Malezya'nın hemen yanında Singapur var. Dünya ticaret merkezi orasıdır. Üst tarafına doğru çıktığınızda Tayland vardır. Tayland çok ciddi bir pazar olduğu gibi çok ciddi bir de tehlikedir. Çünkü Çin'e daha yakındır. İnancından dolayı Çin'e daha yakındır. Bu tarafta baktığınız zaman evet, Aceh diyoruz. Aceh bölgesinin Müslümanlarıyla Malezya arasında şöyle bir baktığımızda Myanmar'ın o sınırlar, Tayland sınırları içerisinde ne yaptığını, Hint Okyanusu'nun bu tarafından gittiğiniz zaman deniz ve deniz kültürünün az olduğunu görürsünüz. Doğu tarafına geçtiğiniz zaman adaları görürsünüz. 4 tane büyük dünya çapında turizm merkezi vardır. Bunların ilk başında Langkawi gelir örneğin. Oraya gittiğiniz zaman işte yüzlerce kilometre bembeyaz kumsalını görürsünüz. Ama aslında bunların hepsini anlatırken söylenmesi gereken bir şey var. suratını hiç asmayan bir toplum görürsünüz.
Çok güzel, evet. O kadar güzel anlattınız ki şimdi hakikaten Malezya'ya karşı olan muhabbetimiz, fikrimiz değişti. Yeni bir tablo çıktı ortaya. Şimdi bu tabloda sizin orada ticari yatırımlarınız oldu, akademik çalışmalarınız oldu. Malezya kendini madem D8'de de bir Türkiye ile ortak organizasyonun içerisine girdi. Ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Malezya Parlamentosu arasında da bir dostluk bağı var. Bu dostluk bağı çerçevesinde buradan milletvekillerimiz Malezya'ya, Malezya'dan milletvekilleri, parlamenterler buraya geliyorlar. Bir siyasi temas var. Bu siyasi temasın D8 ile hem ekonomik bir temasa hem de uluslararası global bir temasa dönüştüğünü görüyoruz. Ve Malezya ile şimdi Cumhurbaşkanımızın da D8'i hareketlendirme bağlamında işte geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yapılan toplantıyla Malezya bir kez daha ağırlığını hissettirdi. Endonezya bu bağlamda Malezya ve Endonezya'yı aynı cümlede zikrediyor olmanız da çok kıymetli. Çünkü eğer Malezya üzerinden Endonezya'ya, Endonezya üzerinden Çin pazarına ve Çin'e dokunabiliyorsa bu bir yatırımcıysa, bu bir turistse, bu bir insan unsuru ise o halde Malezya gerçekten kilit bir nokta. Hem D8 için hem de Türkiye'nin D8'e yüklediği anlam bağlamında ülkelere yüklediği bağlamla beraber. Dolayısıyla Malezya siz şimdi bu fotoğrafla beraber bize yeni bir Malezya anlattınız ve bir tablo çizdiniz. Bu tabloda Malezya ve Türkiye arasında eğitim başlığında neler söylersiniz? Yani Türkiye'den yurt dışına giden öğrenciler var. Malezya'dan Türkiye'ye gelen belki öğrenciler var, bilmiyoruz henüz. Böyle bir şey var mı? Türkiye tercih ediliyor mu? Bu bağlamda hani yurt dışında eğitim almayı arzu eden öğrenciler acaba bir eğitim ülkesi olarak Malezya'yı tercih etsinler mi?
Şöyle Fatih Bey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Milletler arasında dostluk kurmazsanız siyaset içerisinde sadece menfaat grupları oluşturursunuz. Bu siyasetin ana temelidir.
Evet.
Ülkeler arasında müttefiklik veya dostluk kelimeleri aslında sadece söylemsel anlamda vardır. Eylemsel anlamda da ülkeler arası menfaatler pazarlık payıdır. Bizim Malezya ile bütünleşmemiz ve Malezya ile birlikte dünya ile rekabet gücümüzü artırabilmemiz için milletlerimizin birbirini iyi tanımasını sağlamamız lazım. Bugün devlet bursuyla Malezya'dan Türkiye'ye gelip okuyan öğrenci sayısı herhalde 50'yi geçmez. Türkiye devletinin bu verdiği burslarla Malezya'dan gelip Türkiye'deki okullarda okuyan öğrenci sayısı büyük bir ihtimalle 50'yi geçmez. Türkiye'den Malezya'ya giden insan sayısı, öğrenci sayısı daha fazladır. Malezya'daki eğitim sistemini Türkiye ile baktığınız zaman mukayese ederseniz, yani ben ikisinde de okuduğum için, ikisinde de eğitim aldığım için gönül rahatlığıyla Malezya'yı tercih ederim.
Neden?
İki tane sebebi var. Türkiye ezbere dayalı, orada üretime dayalı bir eğitim sistemi var. Türkiye'de adeta lototo oynar gibi bir kutuya işaret atarak imtihansı, sınav sonuçları elde ederken orada ucu açık sorularla insanın kendisini zorlaması ve bir şeyler yazarak, üreterek kendini geliştirmesidir. Bizde çok enteresan bir şey vardır. Bunu söylemem ne kadar yerinde bilmiyorum ama Türkiye'de benim çocuklarım için de aynısını söylüyorum şimdi. Hepsinin okulunda İngilizce eğitimi var. Öyle diyorlar. İngilizce eğitimi var. Okullardan mezun olan çocuklara soruyorum. Haftada en az diyor 6 saat İngilizce ders aldık diyorlar. Peki diyorum evladım, o zaman bana şurada bir sayfalık veya yarım sayfalık İngilizce bir kompozisyon yaz dediğim zaman ya ismini, ailesini tanıtacak kadar İngilizceye sahip değil. Şimdi ben buradaki değerli dinleyicilerimize de ve size de sormak istiyorum. Bu nasıl bir eğitim sistemi ki çocuklarımızın zamanını katlediyor, zamanına tecavüz ediyor. Buraya ders veriyorum diyen insanlar maaş alıyor ve bu çocuklar sene sonunda, eğitim sonunda 3 cümle kuracak İngilizce bilmiyorlar. Bunu bana birinin izah etmesi lazım. Eğer ki İngilizce öğrettikleri gibi de matematik öğretiyorsalar, eğer İngilizce öğrettikleri gibi de fen bilgileri öğretiyorsalar, yazık bizim Türkiye'mize. Onun için Türk eğitim sistemi dünya OECD ülkelerinin herhalde sondan üçüncüsü haline geldi şu anda. Eğitim sistemimiz üzerinde sürekli oynanan bir parametre haline dönüştüğü için olayın politik boyutuna kaçmasını istemiyorum şu an. Oradaki eğitim sistemi ve dünyadaki o tepedeki yapılan eğitim rekabetinin içerisinde maalesef Türkiye'nin çok daha önünde gözüküyor. Gözlemim budur. Aldığım eğitimde de aynı şeyi görüyorum. Öğrencilerin oraya gittikleri zaman, çok özür dilerim, ben bir şeyi atladım. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi. Malezya'da nerelisin sorusu yoktur, biliyor musunuz? Kimsin, necisin, ne iş yaparsın, böyle sorgulama mantığı yoktur. Malezya'da insanlar birbirine hal hatır sorarlar.
İlginç.
Bir zamanlar bizim ecdadımızın yaptığı gibi. Bizim ülkemizde çok gariptir. Namaz kılar mısın, oruç tutar mısın, şunu yapar mısın, bunu yapar mısın? Allah'ın ahirette bana soracağı soruları kullar birbirine asansörde soruyor. Onun için bizim ilişkilerimiz çok bozuldu, çok yapay olduk. Korkarım Malezya'da eğer bu asimilasyon bu şekilde devam ederse 30 yıl sonra bizim geldiğimiz noktaya inşallah gelmez ama gelecek gibi gözüküyor.
Kim kurguluyor peki? Yani orada nasıl bir akıl Malezya'yı kurguluyor da siz 30 yıl sonrasından endişe ediyorsunuz?
Şöyle, ülkemizde bugün okumuş olan insanların eğitilmişlik kalitesi ve aldıkları eğitimle iş bitirme kalitesi ve yeteneğini sorguladığımızda ben hep şunu diyorum. Dünya Patent Enstitüsü'ne bir dilekçe yazalım. Türkiye'den 2017 yılı içerisinde kaç tane patent başvurusu gelmiş? 2. Almanya'daki Bosch şirketine, sadece Bosch şirketine kaç tane patent başvurusu gelmiş? Eğitim kalitemizi sorgulamak açısından bunu söylüyorum. İkincisi, kültür entegrasyonu mu, kültür asimilasyonu mu noktasına gelince, bu Batı hayranlığı derken Batı'nın teknolojisine ve ilmine duyulan bir hayranlık değil. Sadece dinden uzaklaşmış, seküler bir hayatın parçası haline gelmiş olan o Batı'nın yaşam biçiminin insanlara empoze edilişi, o yırtık kodlar, o bilmem neler, şunlar bunlar, o tarafa da şu anda Çinliler üzerinden basılıyor. Malayların böyle bir kültürü yok. Malayların üzerinde kolay kolay kot pantolonunu göremezsiniz. Ama yeni nesil gençlere de gittiğinizde sırtına hiç kot pantolon giymeyen, babanın yanında yırtık kot pantolon giyen 7 yaşında çocuğu görebiliyorum şu an. Onu gördüğüm için de diyorum ki 7+20, 27 yaş sonra o çocuk da acaba bizim Türkiye'deki noktaya gelir mi? Televizyonları en büyük etken olarak görüyorum. Niye Türkiye'deki 30 yıl önce oynayan dizilerin şu anda orada farklı aktörlerle oynatıldığını görüyorsunuz. Yani oraya da şu anda bir asimile politikası uygulanıyor. Yok etme politikası uygulanıyor. Malaylar kendi kültürlerine hakim oldukları sürece orada Pasifik'in ortasında her zaman için emperyalist güçlerin oyununu bozabilecek dirayete sahip bir toplum halindeler. Hiçbir zaman emperyalizme boyun eğip altında kalmamışlar. Mücadele edip hep kendilerini kurtarmışlar. Yani bunu Portekiz'e de yapmışlar, Hollandalı'ya da yapmışlar, Japon'a da yapmışlar, Çin'e de yapmışlar, İngiliz'e de yapmışlar. Hepsine yapmışlar bunu ve hiçbir zaman için boyunduruğu kabul etmemişler. Çok enteresandır bir şeyde, Langkawi'de bir yaşlı bir abi, bir amcayla sohbet ediyoruz. O bana dedi ki, sen biliyor musun dedi, Japon istilasında dedi Sabah bölgesinde Çinliler öldü, Malaylar öldü ama hiçbir tane Hindu ölmedi dedi. Neden dedim? Onlar mücadele etmiyor muydu sizinle beraber? Ediyorlardı dedi. Onları niye öldürmediler dedim. Biliyorsun dedi, Hindu kültüründe dedi alınlarına dedi kırmızı bir nokta koymak var dedi. Japon askerleri dedi, Hinduları gördüklerinde alınlarındaki kırmızı nokta görünce bunlar bizi o kadar seviyorlar ki alınlarını Japon bayrağı yapmışlar diye onlara dokunmamışlar dedi. Böyle bir espriyle bütünleştirilmiş Hinduların, yani Hindistan menşeili gelen oradaki yaşayanların, oradaki emperyalist güçlerin baskısına ne kadar rahat azimli olabildiklerini gösteriyor. Ama şeylerde, Malaylarda bu yok. Aynı Türkler gibi. Ölüsünden, külünden birileri dirilir ve mutlak surette mücadelesini verir. Öyle bir ruha sahipler.
Ama sonrasını getirmek önemli. Şimdi Çanakkale'de düşman giremedi. Ama Çanakkale'de girdi dediniz. Çanak'la giren, yani televizyonla, radyoyla, iletişim organlarıyla, kitapla, kültürle giren bir emperyalizm daha tehlikeli değil mi?
Elbette ki %100 haklısınız. Onu da biraz önce altını çizdik. Biz TRT'deyiz şu an. Ben üzülerek şunu görüyorum. TRT'nin arşivi herhalde dünyanın en zengin arşivlerinden bir tanesi. Yolda gelirken de size bunu söylemiştim. Ama TRT arşivi deyince aklımıza sadece Türk sanat müziği, Türk halk müziği geliyor. Ben de dahil olmak üzere. Aslı itibariyle dünyada olup bitenlerin görselleri, videoları, klipleri, bütün detayları TRT arşivinde mevcut. Var olan bu arşivleri biz Amerika'nın Kızılderililere yaptığını, İngilizlerin gidip Dutch'ların gidip Afrikalılara yaptıklarını, Portekizlerin gidip Asya'dakilere yaptıklarını biz çok olay, özel olaylar gündeme geldiği zaman bir gün yarım gün servis edip yerlerde izlettiriyoruz. Lakin dünya türkü böyle yapmıyor yalnız türkü anlatırken. Bir olay olduğu zaman göstermiyor. Sürekli ve istikrarlı bir şekilde türkün kötü olduğunu anlatıyor. Türkün kötü olduğunu, bu kültürün yetersiz olduğunu empoze eden bir yapısı var. Ben rahmetli Erbakan hocamızın bir şeyini hatırlıyorum, bir anekdotunu hatırlıyorum. Çok etkilenmiştim. Vakti zamanında Yeşilçam'ın duayenlerinden bir tanesini yanına getirmişler. Demiş ki işte başbakan yardımcısıymış o zaman. Efendim biz çok perişanız. Gerçekten çok perişanız. Bu perişanlığı gidermek için desteğe ihtiyacımız var deyince rahmetli Erbakan Hoca o gelen beyefendiye demiş ki 3 şartla demiş fondaki paranın tamamını size vereceğim. Adamlarını topla yanıma gel demiş. İşte Yeşilçam'ın ağababaları dediğimiz o aktörleri vesaireleri almış gelmiş. Hızlı hızlı geçiyorum, o sorunuza cevap olacak bu. Onlar da gelince demiş ki işte her biriniz sanatkarsın, sanatçıya şöyle böyle dedikten sonra bu zor durumdan sizi kurtarmak için demiş ben fondaki paranın tamamını 3 şartla size vereceğim. Bir demiş gayri ahlaki film çevirmeyeceksiniz bu paralarla. 2 Müslüman'ı kötü gösteren film oynatmayacaksınız. 3 Türk'ü aşağılayan senaryolar yazmayacaksınız. Şu anda Türkiye'ye bakalım. Türkiye'deki aktörlere bakalım. Türkiye'deki sinema geçmişine bakalım. Bugüne kadar gördüğümüz şey tablo nedir? Şu anda Malezya'da bize yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Türkiye ile Malezya'nın arasında bugün acil bir işbirliği yapılacaksa bence TRT ile yapılmalı. Neden? Oraya Malay'ı, Müslüman kültürünü, kardeşliği, bütünlüğü, birleştiriciliği, eğitim seferberliğini okumadan, araştırmadan hiçbir şeyin olmayacağını, yatarak bir yere varılamayacağını, küresel sermayenin ucuz işçisi olmak yerine bunun rekabet gücünü böyle bir yapıtların içerisine girersek bu oyun kısmen bozulur. Çanak Anten'den bizim şu anda Ürdün'e giden filmlerimiz de bize bir zamanlar Amerika'dan gelen Dallas filmlerinden hiç farklı değil. Çok üzülerek söylüyorum bunu ama biz ihraç ederken Türk kültürünü ihraç etmiyoruz. Bilakis İslam ve Türk kültürüne aykırı nasıl bir aile hayatı varsa Brezilya dizilerinden beter, onları biz şu anda İslam ülkelerine ihraç ediyoruz. Allah razı olsun Malaylar hali hazırda ben hiçbir Türk dizisine rast gelmedim ama yakında onlar da mutlaka bunu alacaklardır. Bizim Türkiye olarak üzerimize düşen misyon çok büyük. En büyük misyonumuz biz bu kültür istilasına engel olmalıyız. Köklüce 1000 yıllık kültürünü hem yazılı hem görsel anlamda muhafaza edip bunu da tarihsel anlamda anlatabilecek, aktarabilecek bilgiye sahip olan banka Türkiye'dir.
Evet. Burayı bir akıl olarak kurgulaması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Bu doğru ancak bunu bir bina olarak değil, bir ruh, bir dil, bir iklim olarak kastettiğinizde düşünüyorum. Dolayısıyla burada her bir Türkiye'li vatandaşa, Türk vatandaşına sorumluluk yüklediğinizin de farkında olmanızı istiyorum. Bazen şu konuşmaları yapıyoruz. Bu coğrafyada doğmak, duanızda Balkanları anmayı, Avrupa'yı uzanmayı, Yemen'i konuşmayı, Uygur'u selamlamayı, Mekke'ye kıblenizi, namazgahınızı dönmeyi mecbur kılıyor. Bu coğrafyanın böyle bir kaderi var. Biz bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak elbette bu kaderimizle yüzleşeceğiz. Bu kaderde kaçışımız yok. Bahsettiğiniz sorumluluk bu kaderin bir cilvesi ve gerekliliği. Bu bağlamda da ifadelerinizi çok doğru buluyorum. Güzel bir Malezya sohbeti yaptık. Çok istifade ettik. Dinleyicilerimizin de çok istifade ettiklerini düşünüyorum. Zahmet ettiniz, stüdyomuza geldiniz, bizi kırmadınız. Doktor Şeref Menteşe Bey'le bugün Malezya'yı konuştuk. Parlamentoların Dostları programının konuğu olarak bir Malezya evreni, bir uzak doğu evreni imal etmeye çalıştık. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Fatih Bayhan. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla tekrar sizlerle birlikte olmak için şimdilik Allah'a ısmarladık diliyorum. Şeref Bey, sizin de son sözünüzü alalım.
Ben Malezya'nın ve Endonezya'nın faslı tek bir tacirle Müslüman olduğu gerçeğini hatırlatarak Malezya'ya tatile giden her bir Türk vatandaşından Türk kültürünün bir mimarı olarak gitmelerini tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu bağlamda da tüm dinleyicilerimizin tamamını en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur diliyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Biz teşekkür ederim, sağ olun.
Parlamentoların Dostluğu.